Ayrım 36, Dönüş, Robert Charles Wilson, sayfa 332. IŞİD titremesi bir sonraki kış geri geldi. 44 saat boyunca da bir yere gitmedi ve ardından tekrar kayboldu. Çoğumuz bunu bir tür yıldız fırtınası olarak görüyorduk. Öngörülemiyordu ama bir zararı da yoktu. Kötümser insanlar olayların arasındaki araların azaldığını ve olayların süresinin de uzadığını söylüyordu. Mart ayında tam 3 gün süren ve aerostat sinyallerinin iletişiminde parazite neden olan bir ışık titremesi oldu. Bu olayla birlikte başka bir daha küçük başarılı ve başarısız intihar girişimi dalgası yaşandı. İnsanlar gökte gördükleri şeyden ziyade telefon ve televizyon setlerinin bozulmasından dolayı paniğe sürüklenmişlerdi. Haberlere aldırış etmemeye başladım. Ancak bazı haberleri göz ardı etmek imkansız oluyordu. Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa'da ordunun gerilemesi, Zimbabwe'de bir tarikatın yaptığı darbe, Kore'de kitlesel intiharlar. O sene apokaliptik İslam taraftarları Cezayir ve Mısır seçimlerinde büyük rakamlara ulaştılar. Vun Nigove'nin anısına, onu aziz bir göçebe çoban ve tarımın Gandhi'si olarak görüyorlardı, tapan bir Filipin tarikatı Manila'da başarılı bir şekilde genel grev tasarlamıştı. Jason'dan birkaç telefon daha almıştım. Bana içinde bir tür kriptolama olan bir telefon yolladı. Kelime avcılarına karşı epey iyi bir koruma sağlayacağını söylemişti, ancak her ne demekse. Kulağa biraz paranoyakça geliyor dedim. Bu faydalı bir paranoya diye düşünüyorum. Ulusal güvenlik sorunlarını tartışıyor olsaydık belki olabilirdi. Fakat tartışmıyorduk, en azından ilk başlarda. Onun yerine Jason bana işimin ve hayatımın nasıl gittiğini, hangi müzikleri dinlediğimi sordu. 20 veya 30 sene önce, dönüden olmasa da perihelyondan önce, yapacağımız türden bir sohbet etmeye çalıştığını anlayabiliyordum. Annesini ziyarete gittiğini söyledi. Carol hala günlerini saatin ve şişenin başında geçiriyordu. Değişen hiçbir şey yoktu. Carol bu konuda ısrarcıydı. Evdeki çalışanlar her şeyi temiz ve yerli yerinde tutuyordu. Büyük evin dönünün ilk gecesinden itibaren hava sızdırmayacak şekilde kapatılmış bir zaman kapsülüne benzediğini söyledi. Öyle söyleyince biraz ürkütücü oldu. Diane'in hiç arayıp aramadığını sordum. Diane, Vun öldürülmeden çok önce Carol ile konuşmayı kesti. Hayır, ondan tek kelime duymadık. Ardından replikatör projesini sordum. Son zamanlarda gazetelerde pek bir şey yazmıyordu. Bakmaya hiç kalkışma. JPL sonuçları kendine saklıyor. Sesindeki mutsuzluğu duymuştum. O kadar mı kötü? Tam olarak kötü haber denemez. En azından şu son zamanlara kadar değildi. Replikatörler bunun beklediği her şeyi yaptılar. Harika şeyler Tyler. Yani her anlamda harika demek istiyorum. Keşke sana çıkarttığımız haritaları gösterebilseydim. Seyredilebilir büyük yazılım haritaları, yüzlerce ışık yılı ötedeki uzay boşluğundaki bir ışık halkasının içinde bulunan neredeyse 200 bin tane yıldız. Şu an ED'nin kuşağındaki bir gök bilimcinin yıldız ve gezegen evrimi hakkında hayal edebileceğinden çok daha fazlasını biliyoruz. Fakat döne hakkında elinizde bir şey yok. Öyle bir şey söylemedim. O zaman ne öğrendiniz? Bir kere yalnız olmadığımızı söyleyebilirim. O kadar uzay hacminde aşağı yukarı dünya boyutunda 3 tane ışınsal olarak boş olan gezegen bulduk. Bulundukları yörüngelerde dünya standartlarına göre yaşanılabilir ya da eskiden yaşanılabilirdi. En yakını Ursa Majoris 47 yıldızını çevreliyor. En uzağı ise detaylara ihtiyacım yok. Eğer işin içine dahil olan yıldızların yaşına bakıp mantıklı birkaç çıkarım yapacak olursak, varsayımsalların çıkış noktası galaktik çekirdeğe doğru bir yerlerde. Başka göstergeler de var. Replikatörler güneş genişlemesine dayanma ihtimali olmayan yörüngelerde kayalıklı gezegenleri olan birkaç beyaz cüce yıldız, özünde sönmüş olan fakat birkaç milyar yıl önce güneşe benzeyen yıldızlar buldu. Dönüden sağ mı çıkmışlar? Belki de. Bunlar yaşayan gezegenler mi Jace? Bilmemizin imkanı yok. Ancak kendilerini koruyacak bir dönü zarı yok. Ve şu anki yıldız çevresi bizim standartlarımıza göre tamamen saldırgan. Yani bu ne demek oluyor? Bilmiyorum. Kimse bilmiyor. Replikatör ağı genişledikçe daha anlamlı karşılaştırmalar çıkartabileceğimizi düşünüyorduk. Replikatörlerle yarattığımız şey akıl almaz bir genişliğe sahip olan gerçek bir nöral ağ. Nöronlar birbirleriyle nasıl konuşuyorlarsa onlar da kendileriyle aynı şekilde konuşuyorlar. Tek farkları replikatörlerin bunu yüzyıllar ve ışık yılları boyunca yapıyor olması. Yaptıkları şeyin gerçekten nefes kesici bir güzelliği var. İnsanlığın inşa etmiş olduğu herhangi bir şeyden daha büyük bir ağ. Bilgi topluyor, ayırıyor, depoluyor, bize geri bildiriyor. O zaman sorun neydi? Söylediği şey sanki canını yakıyordu. Belki de yaşlanma, her şey yaşlanıyor. Yüksek korumalı genetik kodlar bile talimatlarımızın ötesinde bir evrim geçiriyor olabilirler. Ya da, evet ama ne oldu Jace? Veri azalıyor. Dünyaya en uzak olan replikatörlerden bölük bölçük ve çelişkili bilgiler alıyoruz. Bu birçok anlama gelebilir. Ölüyorlarsa bu dizayn kodunda oluşan bir kusuru yansıtıyor olabilir. Bir de köklü role şebekelerinden bazıları kapanmaya başlıyor. Birileri bunları hedef mi alıyor? Bu sonuca varmak için henüz erken, ancak başka bir fikrim var. Bu şeyleri Oort bulutuna yolladığımızda basit bir yıldız ekolojisi oluşturmuş olduk. Buz, toz ve yapay yaşam. Peki ya bunu ilk biz yapmamışsak? Ya bu yıldız ekolojisi o kadar da basit değilse? Dışarıda bir yerlerde başka tür replikatörlerin olabileceğini mi söylüyorsun? Olabilir. Durum öyleyse kaynak için rekabete girmişlerdir. Belki de birbirlerini kaynak olarak kullanıyorlardır. Cihazlarımızı mikropsuz bir boşluğa yolladığımızı düşünüyorduk. Ancak rekabet içinde olan başka türler olabilir. Yırtıcı türler bile olabilir. Jason, bir şeylerin onları yediğini mi düşünüyorsun? Mümkün, dedi. Işık titremesi Haziran ayında geri geldi ve yok olmadan önce 48 saat sürdü. Ağustos ayında ise 56 saatlik bir titremenin yanında kesilip duran telekom problemleri oldu. Eylül ayının sonlarında tekrar başladığında ise kimse şaşırmamıştı. İlk akşamın çoğunda panjurlarım kapalıydı ve gökyüzüne aldırış etmedim. Bir hafta önce indirmiş olduğum bir filmi izledim. Eski bir filmdi, dönü öncesi zamandan. Filmi konusu için değil, içindeki yüzler için izledim. İnsanların yüzleri eskiden nasıl görünüyordu ona baktım. Hayatlarını gelecekten korkarak geçirmeyen insanlar. İroni veya nostalji yapmaksızın arada sırada ay ve yıldızlardan konuşan insanlar. Ardından telefon çaldı. Kişisel telefonun değil, Jason verdiği kriptolu telefon da değil. Telefon çalarken çıkan 3 tonlu zili yıllar boyunca duymamama rağmen tanıdım. Sesi duyabiliyordum ama sönük geliyordu. Çünkü telefonu koridordaki dolapta duran bir ceketin cebinde bırakmıştım. Telefonu el yordamıyla çekip çıkarmadan önce 2 kere çaldı. Alo, dedim. Yanlış numara çıkmasını bekliyordum. Bir yandan da Daye'nin sesini istiyordum. İstiyordum ve de ürküyordum. Ancak karşı taraftan gelen şey bir erkeğin sesiydi. Sonradan Simon olduğunu çıkardım. Tyler Dupre, orada mısın, dedi. Sesindeki telaşı anlayacak kadar acil servis aramalarına bakmıştım. Benim, bir sorun mu vardı, dedim. Seninle konuşmamam lazım ama başka kimi arayabilirim bilmiyorum. Burada tanıdığım doktor da yok. Diane çok hasta. Çok fena hastalandı Tyler. İyiye de gittiğini sanmıyorum. Bence ihtiyacı olan şey... Işık titremesi aradaki bağlantıyı kesti ve hattın diğer tarafında gürültüden başka hiçbir şey kalmadı. En iki düzine kuzeni ve bir o kadar da yabancı Daye'nin arkasından geliyordu. Hepsi de yeni dünyaya gideceklerdi. Cala hepsini sürü gibi içeriye topladı. Ardından ambarın dalgalı kapısını kaydırarak kapattı. Işık kısıldı. Dayen kolunu bana doladı. Ben de onu yüksek hadide lambalarının birinin altında bulunan nispeten temiz bir boşluğa doğru yürüttüm. İbu İna uzanmak için içi dolu olmayan jüt kumaştan yapılmış bir çantayı açtı. "Gürültü," dedi İna. Dayen yatay konuma gelir gelmez gözlerini kapattı. Uyanıktı fakat görünüşe göre bitkindi. Bluzunun düğmelerini açtım ve hafifçe yaranın olduğu yerden bluzunu kaldırmaya başladım. "Tıbbi eşyalarımın oldu."
"Evet, tabii ki."
İna eni çağırdı ve hem benim çantamı hem de kendi çantasını getirmesi için ambarın üst katına yolladı.
"Gürültü."
Üzeri kanla kaplı yaradan üzerine dolaşmış kumaşı çekmeye başladığımda Dayen acıdan yüzünü buruşturdu. Fakat yaranın ne kadar derin olduğunu görmeden ona ilaç vermek istemiyordu.
"Ne gürültüsü?"
"Onu diyorum ya," dedi İna. "Liman sabah bu saatinde gürültülü olmalı ama sessiz. Hiç ses yok."
Başımı kaldırdım. Haklıydı. Minan köylülerinin gergin konuşmaları ve yüksek metal çatıdan gelen yağmur sesinin gürültüsü dışında başka bir ses yoktu. Fakat şimdi buna endişelenmenin sırası değildi. "Git Cağla'ya sor," dedim. "Neler olduğunu öğren." Ardından Dayen'e döndüm.
"Derin değil," dedi Dayen. Derin bir nefes aldı. Gözleri acıdan sımsıkı kapanmıştı. "En azından ben yüzeysel olduğunu düşünüyorum."
"Kurşun yarasına benziyor."
"Evet. Reforması Cağla'nın Padang'taki güvenli yerini buldu. Neyse ki biz de tam ayrılıyorduk. Ah!"
Haklıydı, yara derin değildi, ancak dikiş atılması lazımdı. Kurşun kalça gemiğinin üzerindeki yağ dokusundan geçmişti. Fakat darbe onu kötü yaralamıştı ve derisini yırtmıştı. Ben de yaralanmanın derin olabileceğinden korkuyordum. Sarsıntı içindeki bir şeyleri yırtmış olabilir. Ancak idrarında kan görmediğini söyledi. Tansiyonu ve nabzı da duruma göre makuldü. "Ağrı kesici bir şeyler vereceğim. Dikiş atmamız lazım."
"İstersen at ama herhangi bir ilaç almak istemiyorum. Buradan gitmemiz lazım."
"Uyuşturucu ilaç olmadan dikiş atmamı istemezsin."
"Lokal bir şeyler ver o zaman."
"Hastanede değiliz. Elimde lokal bir şeyler yok."
"O zaman dik gitsin Tyler. Acıyla başa çıkabilirim."
Evet, ama ben çıkabilir miydim? Ellerime baktım, temizdi. Ambarın lavabosunda su akıyordu. İna lateks eldivenlerini güç bela giymeme yardım etti. Ardından da Dayen'e yöneldim. Temiz ve becerikliydim fakat titreyip duruyordum. Mesleğimi yaptığım zaman zarfında hiç midem kalkmamıştı. Tıp öğrencisi olup diseksiyon yaptığım zaman bile... Her zaman başkalarının acısını hissetmemizi sağlayan sempati düğmemi kapatabiliyordum. Beni bekleyen yırtılmış ata damarım bir insana ait olmadığını farz ediyordum. Böylece birkaç dakikalığına gerçekten de kendimi inandırabiliyordum. Fakat şu an ellerim titriyordu. Bu dokunun kanlı dudaklarından bir iğne geçiyor olduğu düşüncesi tasvip edemeyeceğim şekilde vahşi ve zalimce geliyordu. Dayen ellerimin sabit durması için ellerini bileklerime koydu.
"Dördüncülerin hissettiği bir şey," dedi.
"Ne?"
"Kurşun beni değil seni de vurmuş gibi hissediyorsun değil mi?"
Başımla onayladım, şaşırıp kalmıştım.
"Dördüncülerin hissettiği bir şey galiba daha iyi insanlar olmamızı sağlıyor. Fakat doktor olan sensin, üstesinden gelmen lazım."
"Gelemezsem," dedim, "İğneye devredeceğim." Ancak gelebildim. Bir şekilde yaptım. İna Cağla ile konuşmasından geri döndü. "Bugün bir işçi grevi olacaktı," dedi. "Polis ve reforması kapılarda ve limanın kontrolünü almaya niyetliler. Çatışma çıkması bekleniyor."
Dayan'a baktı. "Canım, sen nasılsın?" "İyi ellerdeyim," diye fısıldadı Dayan. Sesi bitkin çıkıyordu. İna çıkardığım işe baktı. "Harika," dedi.
"Teşekkür ederim," dedim.
"Durumu göz önünde bulundurunca tabii. Şimdi beni dinle. Acilen gitmemiz lazım. Şu anda hapishaneyle aramızda duran tek şey işçilerin isyanı. Hemen Cape Town Maru'ya binmemiz lazım."
"Polis bizi mi arıyor?"
"Sanırım seni değil. Yani özel olarak seni değil. Jakarta göç ticaretini genel anlamda bastırmak için Amerikalılarla bir tür anlaşmaya girdi. Buradaki ve başka yerlerdeki limanlar taranıyor. Hem de bunu Amerika konsolosluğundaki insanları etkilemek için açık açık yapıyorlar. Tabii ki de uzun sürmeyecek. Ticaret kökten yok edilemez çünkü çok fazla para el değiştiriyor. Fakat gösteriş için üniformalı polislerin kargo gemilerinden insanları sürükleyerek çıkarması gibisi yoktur.
Cala'nın güvenliği yerine geldiler dedi Dayen.
Evet, senden ve Doktor Dupre'den haberleri var. Asıl istedikleri şey sizi gözaltına almak. Ama polislerin kapıda sıralanmasının nedeni bu değil. Gemiler limandan hala ayrılabiliyor ama bu uzun sürmeyecek. Teluk Bayur'daki sendika hareketi güçlü, savaşmak istiyorlar.
Cala kapı arasından anlamadığım sözcükler kullanarak bağırdı.
Şimdi gerçekten gitmemiz lazım dedi İna.
Dayan'a sedye yapmama yardım et.
Dayan oturmaya çalıştı. Yürüyebilirim.
Hayır dedi İna. Bu konuda Tyler'ın haklı olduğuna inanıyorum. Hareket etmemeye çalış.
Birbirine tutturulmuş jüt hasırlardan bir kat daha koyduk ve bir çeşit hamak yaptık. Bir ucundan ben tuttum, İna diğer ucunu tutması için Minanklı adamlardan güçlü görünen birini çağırdı.
''Acele edin!'' diye bağırdı Cala, eliyle yağmura doğru dışarı çıkmamızı işaret ediyordu.
Muson mevsimi. Muson mevsiminde miydik? Sabah alacakaranlık gibi görünüyordu. Sırılsıklam olmuş bir yün topuna benzeyen bulutlar Teyuk Bayur'un gri suları boyunca ilerliyordu. Kuleleri ve çift cidarlı tanker gemilerinin radarlarını sarmalıyordu. Hava sıcaktı ve kötü kokuyordu. Dayan'ı bekleyen arabanın içine sokarken bile yağmurdan sırılsıklam olduk. Cala kendi göçmen grubu için küçük bir konvoy ayarlamıştı. Üç araba ve seri lastik tekerleri olan ufak üstü açık birkaç kargo taşıyıcısı vardı. Cape Town Maro 500 metre ötedeki yoğun betondan yapılmış bir iskeleye yanaşmıştı. Karşımızda duran rıhtımlar boyunca ambar, antrepo ve bir de kırmızı beyaz renkli kocaman Avigas bekleme tankı sıralanmıştı. Liman işçilerinden oluşan yoğun bir kalabalık kapılarda toplanmıştı. Yağmurun gürültüsünün altında birinin megafondan bağırdığını duyabiliyordum. Ardından pek de emin olamadığım bir ateş sesi duydum.
İçeri geç dedi Cala.
Dayan'ın yaraları üzerine sanki dua ediyormuş gibi kapandığı arka koltuğa geçmem için beni dürtüyordu.
Acele edin acele!
Cala şoför koltuğuna geçti. Yağmurun görmeyi zorlaştırdığı izdihama son bir kez baktım. Futbol topu büyüklüğündeki bir şey kalabalığın üzerine atılmıştı. Giderken arkasından daireler şeklinde beyaz bir duman çıkarıyordu. Göz yaşartıcı bomba. Araba ileri doğru atıldı.
''Bunlar sadece polis olamaz.'' dedi Cala rıhtımın uzun ince yolundan ilerlerken. ''Polis bu kadar aptal olamaz. Bunlar yeni reforması. Jakarta'nın gecekondu mahallelerinden toplanmış sokak serserilerine devlet üniforması giydirmişler.''
Üniforma ve silah. Şimdi de daha fazla biber gazından çıkan bulanık bulutlar. Yağmurlu sisin içine bulanıyordu. Kalabalık kıyılara doğru çözülmeye başladı. Uzaktan gelen bir güm sesiyle birlikte ateşten bir top birkaç metre boyunca gökyüzüne yükseldi.
Cala bunu aynadan gördü. Aman tanrım ne kadar aptalca. Birileri bir petrol varilini ateşlemiş olmalı.
Limanlar rıhtımdan giderken sirenlerin kükremesi denizden geldi. Kalabalık şimdi daha da paniklemişti. İlk defa bir sıra polisin limanın kapı girişini zorladığını görmüştüm. En önde olanlar ağır silahlar taşıyor ve siyah gaz maskeleri takıyordu. Bir itfaiye aracı liman ambarının birinden çıktı ve kapıya doğru ses çıkararak ilerledi. Birkaç ramba çıktıktan sonra iskelenin Cape Town Maro'nun ana güvertesiyle aynı seviyeye geldiği bir yerde durduk. Cape Town Maro beyaz ve pas rengine boyanmış kolay bayraklı bir yük gemisiydi. Kısa ve çelikten bir lumbar ağzı ana güverte ve iskele arasına yerleştirilmişti. İlk birkaç Minanklı şimdiden alelacele üzerinden geçiyordu bile. Cala arabadan aşağı atladı. Dayan'ı rıhtıma çıkarır çıkarmaz yürüyerek çıktık. Tüm gücüyle bana yaslanıyordu ve jüt hasırdan sedyeyi atmıştık. Jala, lumbar ağzının başındaki adamla İngilizce olarak ateşli bir tartışmaya girmişti. Bu adam geminin kaptanı veya pilotu değilse de benzer otoriteye sahip biriydi. Başında bir sih türbanı ve son derece perçinlenmiş çenesiyle bodur bir adamdı.
Aylar öncesinden anlaşma yapılmıştı, dedi Jala.
Ama bu havada...
Ne havada olursa olsun.
Ama liman dairesinin izni olmadan...
Evet ama liman idaresi diye bir şey yok, baksana.
Jala yaptığı işaretle adamın gerçekten bakmasını kastetmemişti. Fakat yine de tanklardan biri patladığında elini benzin ve gaz depolarının olduğu yöne doğru sallıyordu. Ben görmedim, sarsıntı beni betona doğru itti. Sıcaklığını ensemde hissettim. Sonradan ortaya çıkan ses muazzamdı. Hareket edebildiğim an sırt üstü döndüm, kulaklarım çınlıyordu. Avigas dedim içimden, ya da artık orada her ne saklıyorlarsa, benzin, kerosen, sıvı yakıt, palmiyağı bile olabilirdi. Ya ateş yayılmıştı ya da eğitimsiz polisler pek de akıl kârı olmayan bir yöne doğru ateş açmıştı. Daha yeni aramak için kafamı çevirdim ve yanımda buldum. Korkmaktan ziyade şaşırmış gibiydi. Yağmuru duyamıyorum diye düşündüm. Fakat başka açıkça duyulan ve daha da korkutucu olan bir ses vardı. Havadan düşmekte olan molozların sesleri. Bazıları yanmakta olan metal parçalarıydı. Beton rıhtıma veya Cape Town Mauro'nun çelikten güvertesine çarptıkça ses çıkarıyorlardı.
''Başınızı eğin!'' diye bağırıyordu Jala. Sesi çatallı ve boğuk geliyordu. ''Başınızı eğin! Herkes başını eğsin!''
Dayen'in vücudunu kendi vücudumla korumaya çalıştım. Yanan metal etrafımıza dolu gibi yağıyordu veya geminin ötesindeki suları bitmek bilmeyen saniyeler boyunca çarpıyordu. Ardından öylece bir an kesiliverdi. Fırçalanmış bir zilin yumuşak fısıltıları gibi yağan yağmurdan başka düşmekte olan bir şey yoktu. Ayağa kalktık. Jala lumbar ağzındaki cesetleri itmeye başlamıştı bile. Bir yandan da korkuyla geride kalan alevlere bakıyordu.
''Bu son olmayabilir. Hepiniz gemiye binin. Haydi, haydi.''
Köylüleri güverte yangınını söndüren ve rıhtıma bağlı alatları söken Cape Town tayfasının arkasına yönlendirdi. Duman üzerimize doğru esti. Kıyıdaki şiddetin üzerini kaplıyordu. Dayan'a gemiye binmesi için yardım ettim. Her attığı adımda acıdan yüzünü buruşturuyordu. Yarası da sargının arasından kanamaya başlamıştı. Lumbar ağzından çıkan son insanlar bizdik. Birkaç denizci alüminyum yapıyı arkamıza doğru çekmeye başladı. Elleri vinçli ama gözleri de kıyıdaki ateşten sütuna yönelmişti. Cape Town Mauro'nun motorları güvertenin altında tıngır diyordu. Jala beni gördü ve Dayen'in diğer koluna girmek için geldi. Dayen geldiğini gördü ve güvende miyiz dedi. Limandan çıkana kadar değiliz. Yeşil gri suyun öbür ucundan korna ve düdük sesleri geliyordu. Hareket eden her gemi açık okyanusa açılıyordu. Jala rıhtımın arkasına baktı ve kas katı kesildi. Eşyalarınız dedi. Küçük kargo taşıyıcılarından birine yüklenmişti. Kağıtlar, ilaçlar ve dijital kartlarla dolu iki tane sert kapaklı valiz. Terk edilmiş bir şekilde hala orada duruyordu.
''Lumbar ağzını tekrar indirin.'' dedi Jala güverte tayfasına.
Ona bakıp göz kırptılar, otoritesinden şüphe duyuyorlardı. İkinci kaptan köprüye doğru gitti, Jala göğsünü kabarttı ve anlamadığım bir dilde bir şeyler söyledi. Denizciler omuzlarını silkti ve genişletilen yürüme platformunu tekrar rıhtıma döndürdü. Geminin motorlarından daha derin bir ses geldi. Lumbar ağzı boyunca koştum. Dalgalı alüminyum ayaklarımın altında çınlıyordu. Bavulları kaptım, son kez geriye baktım. Rıhtımın karaya uzanan ucunda 12 kişilik bir müfreze veya üniforma giydirilmiş yeni reforması birlikleri Cape Town Mauro'ya doğru koşmaya başladılar. Sanki geminin sahibi kendisiymiş gibi ''Alarga edin!'' diye bağırıyordu Jala. ''Alarga edin! Şimdi hemen çabuk!'' İskele gerilemeye başladı. Valizlerden sonra kendimi gemiye attım. Gemi hareket etmeye başlamadan güverteye çıkabildim. Sonra başka bir avigaz tankı patladı ve sarsıntının etkisiyle hepimiz yere düştük.
36. ayrımın sonu. Sayfa 341.